Ayrım 5, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 69. Hernandez 6'ya 10 kala Excelsior Oteli'ne vardı. Bu iki otoparkın ucunda yangın çıkış kapısının 20 metre ötesinde durdurdu. Yangın çıkışına yönelmeden önce otoparkta yalnız olduğundan emin olmak isteyerek çevresine bakındı. Elini kapıya dayayıp itti. Kapı sadece içeriden açılacak biçimde sürgülenmişti. Sürgünün işleyip işlemediğini görmek için daha önce denemiş, gördüklerinden tatmin olmuştu. Yangın çıkışını kullanmak zorunda kalmayacağını umuyordu. Ama işini rastlantılara bırakmak niyetinde de değildi. Herhangi bir şeyin kapıların parka açılmasına, engel olmasına izin veremezdi. Kapıların hemen dışında mutfağın arka kapısına 20 metre uzaklıkta duran çöp bidonları da yolu kapatmıyordu. Gördüklerinden memnun arabaya döndü, valizini aldı, şoför kapısını kilitlemedi. Sonra otelin ana kapısına yöneldi. Üzerinde yıllardır giymediği gri takım elbisesi, gözünde de koyu camlı gözlükler vardı. Elbisenin modası geçmişti, üzerine bir numara dar geliyordu. Ama beyaz gömleği ve mavi ipek kravatıyla saygın göründüğünün farkındaydı. Duştan sonra giyinip aynaya baktığında kendini tanıyamamış, her zamankinden değişik taradığı saçları gözüne daha koyu ve daha gür görünmüştü. Aydınlık lobiden geçip doğruca resepsiyona giderken gözü tezgahın ardında bazı kağıtları düzenlemeye çalışan koyu renk elbiseli şişman adama ilişti. Hernandez'in yaklaştığını anlayan adam başını kaldırdı. "Senyor, bu akşam için bir oda ayırtmıştım. Adım Ferris." "Bir dakika senyor." Adam bilgisayar klavyesine uzanıp şişman parmaklarıyla tuşlara bastı. Başını kaldırmadan "Senyor Ferris" dedi. "104 numaralı oda, birinci kat." Başını kaldırdı. Tebessümü yüzünde plastik bir maske gibi duruyordu. "Son boş odamız. Şanslısınız." "Umarım öyledir," diye düşündü Hernandez. İki gece önce otele telefon edip oda ayırtmış, resepsiyon görevlisine daha önce de birinci katta kaldığını, manzarayı unutamadığı için de yine birinci katı tercih edeceğini söylemişti. Resepsiyon görevlisi bilgisayara bakarken sabırsızlıkla beklemiş, adam bir odası olduğunu söyleyince de rahat bir nefes almıştı. Son oda iki kişilik ama olsun. Hernandez farkı ödemeye hazır olduğunu belirtmişti. "Senyor hesabını nakit mi ödeyecek yoksa kredi kartıyla mı?" "Nakit," dedi Hernandez. "Hem de hemen ödemeyi tercih ederim. Yarın sabah erkenden ayrılmak niyetindeyim de." "Baş üstüne." "Kısa süre sonra gelecek arkadaşlarımı bekliyorum. Odama hemen bir şişe şampanya, bir tepsi de kanepe gönderin lütfen." "Tabii senyor, hemen, hemen ilgileneceğim." Şişman resepsiyon görevlisi ahizeyi kaldırıp oda servisinin numarasını çevirdi. Hernandez'in oda numarasını verip siparişini iletti. Ahizeyi yerine bırakırken tebessüm maskesini yeniden taktı. "Bir dakika senyor, faturanızı hazırlayayım. Sonra bagajınızla ilgilenecek birini çağırırım." 10 dakika sonra Hernandez otel ücretini ödemiş birinci katta asansörden iniyordu. Bellboy bavulunu taşıyarak yol gösterdi. Koridorun ucunda Charkin'in tuttuğu suitin karşı sırasında 5 oda ötesindeki kapıyı açtı. Birinci katta bir oda bulmak şarttı. Üstelik boş olan son odayı tutmayı başarmıştı. Acaba iyi talih belirtisi mi? Excelsior'a telefon edip oda ayırtışının ertesi günü yeniden otele gelmiş, odaların yerlerini tekrar gözden geçirmişti. Odası mükemmeldi, ne çok yakın ne de çok uzak. Bellboy'un peşinden odaya girdi. Çocuğun ışıkları yakıp valizi sandığın üzerine yerleştirdikten sonra bahşiş beklemeye başladığını gördü. Hernandez cüzdanını çıkardı, Bellboy gülümsedi, iyi geceler dileyip çekildi. Hernandez pencereye yaklaşıp dışarı baktı. Her yerde ışıklar yanmaya başlamıştı. Hızla kentin üzerine inen karanlık onu endişelendiriyor, planından kuşku duymasına yol açıyordu. Artık gerçekten korkuyordu. Güçlükle yutkundu, saatine baktı. 6. Koridorun üzerindeki odayı kim kullanacaksa biraz sonra gelecek olmalıydı. Kapı sertçe vuruldu. Hernandez gelenin kim olabileceğini tahmin etmeden önce yüreğinin hızla çarptığını duydu. Beyaz ceketli gülümseyen garsonu içeri aldı. Şampanya ve kanepe dolu yemek arabasını odaya itmesini izledi. Tabak ve bardakların şıngırdamasını duydu. Adam abartılı hareketlerde arabayı odanın ortasına getirdi. Hernandez şampanyayı açmamasını, arabayı da odada bırakmasını istedi. "Tabii senyor." Garson eğilip gider gibi yaptı. Belli ki bu harekete epeyce çalışıp uzmanlaşmıştı. Çünkü gider gibi yapmasına karşın yerinden bile kıpırdamamıştı. Hernandez cebindeki desteden birkaç banknot çekti. "Kusursuz bir oda servisi," dedi. "Adın ne?" "Mario senyor, Mario Ricardes." "Teşekkür ederim Mario." Adam Hernandez'in uzattığı parayı aldı, tekrar eğildi ve gitti. Hernandez şampanyaya ve yiyeceklere baktı. Hikayesi ona şimdiden ufak bir servete patlamıştı. Değeceğini umuyordu. Şampanya Fransız malı ve çok pahalıydı. Kırılmış buzla dolu kovanın yanına 6 tane pırıl pırıl şampanya kadehi dizilmişti. Kanepeler de harika görünüyordu. Gümüş bir tepsiye özenle dizilmiş tütsülenmiş somon, ançuez, çeşitli peynirler, kıymalı üçgen ekmekler. Oysa Hernandez aç değildi. Midesinin dibindeki korku sanki canlı gibiydi. Üstüne üstlük terlemeye de başlamıştı. Bütün bunları aldırmamaya, sadece bundan sonra yapacaklarını düşünmeye çalıştı. Gidip yatağın kenarına oturdu, valizini açıp ihtiyacı olan şeyleri özenle yanına dizdi. Hızla çalışmaya koyulup gereken parçaları gereken yerlere yerleştirdi. 10 dakika sonra işini bitirdiğinde yatağa oturup bir sigara yaktı. Sonra telefonu kaldırıp 120 numaralı süitin numarasını çevirdi. Tanrı'ya şükür süiti kullanacak kişi her kimse erken gelmeye kalkmamıştı. Biri telefona cevap verseydi yanlış numara çevirdiğini söyleyip özür dileyecek, telefonu kapatacaktı. Yeniden saatine baktı. 6:10 geçiyor. Sigarasını kristal tabloya bastırıp kalktı, gergindi. Lobiye inme zamanı gelmişti. Mercedes Excelsior'un önüne doğru yaklaşırken meğer bu kez değişik bir otelde kalacağını düşündü. Bu oteli daha önce de kullanmışlardı. Winter'da o da. Ama hiç birlikte kalmamışlardı. Rapor toplantılarına sırayla katılıyorlardı. Otelde toplanmak Charkin'in fikriydi. Her seferinde değişik bir odada toplanıyorlar. Böylelikle konuşmalarının dinlenmesini önlüyorlardı. Frans'ın ya da Charkin'in evinden kulaklarını kapıya dayayacak hizmetkarların ya da meraklı komşuların güvenliği tehlikeye sokacağı evlerden çok daha iyi. Tabii Chaco'daki ev en uygunuydu ama hem çok uzakta hem de yağan yağmurlardan sonra yolların geçit vermeme tehlikesi vardı. Oteller daha güvenli, daha az dikkat çeken yerlerdi. Zaten her zaman girip çıkan iş adamlarıyla, turistlerle dolu olurlardı. Schmidt ve şoför arabadan indi, kapıları açtı. Sonra Krüger ile Schmidt öne düştü. Lobinin yolunu gösterdi. Meyer gümüş saçlı adamla yan yana yürüdü. Krüger elinde çantasıyla resepsiyona doğru giderken beklediler. Meyer çevresindeki görkemli görüntüye baktı. Hemen yakındaki deri koltuklarda dar ve kısa etekli iki güzel kız oturuyordu. Onların yanında da gri takım elbise giymiş gazete okuyan genç biri. Pezevenkleri mi? Kızlar adi görünüşlüydü, hem de çok adi. Belki de Frans daha sonrası için bir sürpriz hazırlamıştı. Frans'ı düşününce her şeyi hazırlamış olacağından emin oldu. Krüger'in resepsiyonun yanından ayrılıp yanlarına geldiğini gördü. Meyer Almanca hangi oda diye sordu. 120 dedi Krüger. Krüger'in peşinden asansöre yürüdüler. 6:15. Hernandez bir gazete almış, resepsiyonun hemen karşısındaki deri koltuklardan birine oturmuştu. Lobide hafif bir müzik duyuluyordu. Ama Hernandez oturduğu yerden resepsiyonda konuşulanları duymaya çalıştı. Hemen ötesinde adam öldürmek istermişçesine giyinmiş iki muhteşem kız oturuyordu. Yüksek topuklu ayakkabılar, yırtmaçlı dar etek, ağır makyaj. Hernandez kim olduklarını biliyordu. Kent otellerini sıradan geçiren profesyoneller. Kızlardan biri ona bakıp gülümsedi. Tebessümü görmezlikten gelip zor iş gazetesini açtı, okur gibi görünmeye çalıştı. Ama gözlerini otelin girişinden ayırmadı. Hernandez'in adamları görmesi için 10 dakika beklemesi gerekti. Lobiye girdiklerini duyduğunda gözleri ışıldadı. 4 kişi, hepsi de takım elbiseli, 4'ü de Avrupalı. Birden kuşkuya kapıldı. Adamların hiçbirinin valizi ya da bavulu yoktu. İçlerinden sadece ikisinin elinde evrak çantası vardı. Belki de kentten, bir iş görüşmesinden dönen iş adamlarıdır diye düşündü. Ama içindeki ses ona beklediklerinin bunlar olduğunu adeta haykırıyordu. Adamlardan birinin soluk renk keten elbisesi içinde rahat hareket edemeyen devin korumu olduğu açıktı. Grubun önünde yürüyor, geniş omuzları, kısa kesilmiş sarı saçlarıyla dikkat çekiyordu. Salına salına ama güçlükle yürüyor, bu beceriksizliğiyle de sanki granitten yapılmış izlenimini veriyordu. Karşısına çıkmak isteyeceğim adamlardan değil diye düşündü Hernandez. Tabii eğer arkamda bir ordu yoksa... İkinci adam da sert görünüşlü ama gençti, 30'larının ortasında. Jöleli saçları parıltılar saçıyordu. Elindeki evrak çantasıyla üst düzey yöneticilere benziyordu. Üçüncüsü orta yaşlı, kısa ve şişmandı. Buruşuk bir takım giymişti. Çantasını koltuğunun altında tutuyor, yorgun görünüyordu. Hem de çok yorgun. Şişman yanakları uçuş boyunca içki içmiş gibi sarkıktı. Grubun içinde asıl dikkat çekense dördüncüydü. Uzun, zayıf, yakışıklı, yüzünü çevreleyen gümüş saçları geriye taralı zarif biri. Ötekiler beklerken saçları jöleli olan resepsiyona gitti. Hernandez kulak kabarttı. Konuşmaları otelin yayınladığı müzikten süzmeye çalıştı. Ama adam çok alçak sesle konuşuyordu. ''Si, senyor.'' Resepsiyonun ardından önce birkaç kelime, sonra da İspanyolca birkaç kelime kırıntısı duyuldu. Birden lobideki müzik yükseldi, yükseldi, diğer tüm sesleri boğdu. Allah kahretsin, daha yüksek sesle konuş amigo, daha yüksek. Sizin için her şey hazır senyor. Yine mırıltılar, Allah kahretsin, o da numarasını duyamamıştı. Hernandez kalkıp yaklaşmayı düşündü ama adamlardan birinin, buruşuk elbiseli olanın önce kızlara sonra da kendine baktığını gördü. Oturuşunu değiştirdi, saatine bakma bahanesiyle başını eğdi. Adamın yüzünü görmesini istemiyordu. Gazetesini yeniden açmak üzereydi ki adamın Almanca konuştuğunu duydu. Ana dili, çocukluğunda konuştuğu dil. Buruşuk lacivert elbiseli adam Hernandez'in yanından geçip asansöre doğru yürürken saçları jöleli olana dönmüş alçak sesle soruyordu.
Welchen Zimmer? 120.
Dipnot, hangi oda? 120. Hernandez sırtının ürperdiğini hissetti. Sonra midesine yerleşmiş korku büyüdü. Dayanılmaz bir hal aldı. Adamlar bunlar. Asansöre doğru ilerlemelerini izledi. En yaşlıları, gümüş saçlı olanı grubun ortasındaydı. Bir şeyler söyledi, ötekiler gülümsediler. Hernandez söylenenleri duyamamıştı, adamlar çok uzaktaydı. Asansörün kapısı açıldı, adamlar bindi. Hernandez ayağa kalktı. Asansör göstergesinin bir sayı üzerinde durmasını bekledi. İkinci asansöre yönelmeden önce bir dakika kadar bekledi. Kapılar açılırken yetişti. İçeri girip birinci kat düğmesine basarken korkudan ter içinde kaldığını hissetti. Birinci katta asansörden çıktıktan sonra Schmidt'in peşine takılıp odanın kapısının önüne geldiler. Schmidt kartı aralıktan geçirip kapıyı açtı. Kafasını eğerek içeri girdi, ışıkları yaktı. Odayı gözden geçirdi, perdeleri kapadı. Bütün bunları yaparken iri vücudundan beklenmeyecek kadar hareketli ve çevikti. Önce Kruger, sonra da diğerleri içeri girdi. Meyer kapıyı kapatırken Kruger elindeki çantayı açmıştı bile. Çantadan kare biçiminde elektronik bir dedektör çıkardı, göğüs hizasında tuttu. Gözlerini cihazın kırmızı ibresinden ayırmadan kendi çevresinde bir daire çizdi. Alarm sesini duyabilmek için kulak kabarttı, hiç ses yoktu. Daha önce de hiç alarm sesi duymamıştı ama bu atlanmaması gereken bir önlemdi. Kruger aleti tekrar çantaya yerleştirirken temizledi. Schmidt kilitli kapının hemen yanına bir koltuk çekip oturdu, kollarını kavuşturdu. Meyer dev adamın koltuk altlarındaki şişkinlikte, kılıf içinde bir tabanca ile ağzı testere gibi tırtıklı bir bıçak bulunduğunu biliyordu. Adam her iki silahta da uzmandı. Hiç konuşmaması onu daha da korkutucu kılıyordu. Yine de toplantılarda bulunması Meyer'in kendini güvende hissetmemesine neden oluyordu. Schmidt'le karşılaşanlar arasında hayatta kalmayı başaran henüz yoktu. Zaten bunu anlamak için adamın hacmine bakmak yeterliydi ya. Üç adam odanın öbür köşesindeki masanın çevresine otururken klima hafif homurtular çıkararak odanın nemli havasını soğutmaya, serinletmeye çalışıyordu. Meyer mendiliyle alnını sildi, çantasını açıp kağıtlarını çıkardı, özenle önüne yerleştirdi. Sonra başını kaldırdı, başlamasını sessizce bekleyen öteki ikisine baktı.
''Herhalde önce Brandenburg konusundaki rapor, öyle değil mi?'' diye sordu Meyer.
Gümüş saçlı yakışıklı adam ince ve zarif parmaklarını kavuşturdu, başını sallarken yumuşak gözleri parlıyordu.
''Eğer senin için fazla zor olmazsa Johannes, yorgun olduğunu biliyorum. O yüzden mümkün olduğunca çabuk bitirelim şu işi.''
Meyer başıyla onayladı. Alnındaki teri yeniden silmek zorunda kaldı. Sonra gözlerini önündeki kağıtlarda gezdirip konuşmaya başladı. 7. Kısım Asunción. Hernandez banyo aynasının karşısında ter içindeydi. Gri takım elbiseyi çoktan çıkarmış, koyu renk güneş gözlüklerini bir kenara atmıştı.
Şimdi üzerinde sadece beyaz gömlek vardı ama bu kez siyah bir kravat takmıştı. Takım elbise yerine bir gün önce Palma sokağındaki otel ve restoran malzemeleri dükkanından aldığı beyaz bir garson ceketi, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giydi. Gözlükleri çıkarıp saçını jöleyle iyice yapıştırdıktan sonra başka biri olup çıkmıştı, bambaşka biri. Sağ yanağındaki yara izine dokundu. Bu konuda yapılacak bir şey yoktu. Planının kusursuz olmadığının farkındaydı. Zaten kusursuz planlar yok denecek kadar azdı. Bu da aceleyle yapılmıştı, hatalı da olabilirdi. Ama elindeki tek plan buydu işte. Eğer adamlar gerçek profesyonellerse diye düşünüyordu ki, öyle olduklarından da emindi, toplantıya başlamadan önce suiti araştırıp dinleme cihazı arayacaklardı. İşte bu nedenle onlara biraz süre tanımak istemişti. Eğer planı başarılı olursa konuşmalarının bütününü kaydedemeyecekti. Ama suitte söylediklerinin önemli bir bölümünü banda alacağını umuyordu. Eğer planı başarılı olursa... Yatak odasına geçti. Daha önce çalışma masasının çekmecesinden aldığı otelin antetli kağıdına yazdığı nota baktı. Şampanya ve kanepe. Suite 120. Servis arabasının yanına diz çöküp kenardan sarkan beyaz örtüyü kaldırdı. Daha önce bantla yapıştırdığı minik mikrofonu gördü. Yerine iyice tutturulup tutturulmadığını kontrol etti. Sonra örtüyü tekrar sarkıttı, dikkatini yatağın üzerindeki malzemeye yoğunlaştırdı. Japon yapımı bir kitaptan da küçük bir teyp, verici mikrofonu çalıştırıp kayıt aletini denemiş, malzemenin Torres'in tahmin ettiği gibi kusursuz çalıştığını görmüştü. Teyp pille çalışıyordu. Hernandez satın aldığı minik kasetlerden birini makineye taktı. Artık her şey hazırdı. Yatağın üzerinde gereğinde kullanılmaya hazır 2 saatlik yedek bir kaset daha vardı. Ayağa kalkıp saatine baktı. 6:40. Adamlar 15 dakikadır süitteydi. Bu kadar zamanın yeterli olacağını düşündü. Koltuk altlarının terlediğini, göğsünden ve boynundan ter damlaları kaydığını hissetti. Alnı da terlemişti. Beyaz garson peçetesini aldı, alnını kuruladı, sonra peçeteyi sol kolunun üzerine yerleştirdi. Hazırdı. Birkaç saniye tereddüt etti. Rodriguez'i adamın cesedindeki korkunç pembe yarayı düşündü. Sırtı korkuyla ürperdi. Görüntüyü kafasından atmaya çalışarak hızla kapıya yürüdü, koridoru kolaçan etti, bomboş. Yemek arabasını arkasından çekerken oda kartının pantolon cebinde olup olmadığını kontrol etti. Sonra oda kapısını kapattı. Yaklaşan sesler olup olmadığına kulak kabarttı. Hiç ses yok. Hernandez derin bir nefes alıp çabucak verdi. Sonra servis arabasını 120 numaralı suite'e doğru itmeye koyuldu. Raporu okumak Meyer'in 20 dakikasını aldı. Temel noktaların üzerinde dururken kendi başarılarının, kişisel katkılarının, üstlendiği işin güçlüğünün altını çizdi. Belli etmeden kendini ön plana çıkarmaya çalıştı. Şimdi sıra sorulara gelmişti. Sözünü bitirdiğinde masanın üzerindeki ter damlalarını gördü. Çok terlemişti. Göğüs cebinden çıkardığı mendille önce alnını kuruladı, sonra da masayı sildi. Dikkatini sadece gerçeklere, raporun anlatılmasına, bazı noktaların ve planın bu aşamasının öneminin altını çizmeye vermişti. Sözlerini bitirince rüyada gibi davrandığının farkına vardı. Bakışlarını kaldırdı. Karşısında oturan gümüş saçlı adamın yakışıklı yüzünde tebessüm vardı. Duyduklarıyla aynı fikirdeymiş gibi başını salladı. Dördü de kapının hafifçe çalındığını aynı anda duyup hızla döndü. Meyer Schmidt'in tabancasını çıkarıp yanından sarkıtmış olduğunu gördü. Kapı yeniden ve daha güçlü çalındı. Krüger masadan kalkıp hızla kapıya yaklaştı. Schmidt İspanyolca seslendi. "Kim o?" Krüger dev adamı kenara itip kulağını kapıya dayadı. Kapının ardından gelen cevabı herkes duydu. "O da servisi senyör." Krüger Schmidt'e başıyla işaret etti. İri adam elini tabancasının kabzasında tutarak kapının ardından çekildi. Krüger kapıyı araladı. Ayağını ve omzunu sıkıca kapıya dayamıştı. Kapının önünde aptalca sırıtan oda servisi görevlisini gördü. "Hiçbir şey ısmarlamadık," dedi Krüger kabaca. "Yanlış odaya gelmiş olmalısın." "Öyle mi senyör? Hay Allah, özür dilerim." Garson önce elindeki kağıda, sonra kapının üzerindeki numaraya baktı. Krüger'e döndü. "Hayır senyör, 120 numara. Şampanya ve kanepe, otel yönetiminin iyi dilekleriyle." Krüger kapıyı açtı. Buz dolu bir kovaya yerleştirilmiş şampanya şişesine, tepsinin üzerine dizilmiş kanepelere baktı. Soru soran gözlerini garsona çevirdi. Garson otelin antetli kağıdına yazılmış siparişi gösterdi. ''Bakın senyör, burada yazılı. Suite 120, şampanya ve kanepe.'' Kruger kağıdı aldı, dikkatle inceledi, iade etti. Garson omuzlarını silkti. ''Eğer istemiyorsanız senyör geri götürürüm. Sorun değil.'' İştenlikle gülümsedi. ''Suitlerdeki konuklarımız için yeni bir ikram başlatmıştık da.'' Kruger yeniden servis arabasına baktı. Dili damağına yapışmıştı. Suite de nemliydi. Buz gibi şampanya ile kanepeler doğrusu çok iştah açıcı görünüyorlardı. ''Tamam tamam, gir içeriye.'' Kruger geri çekildi. Garson servis arabasını yavaşça itti. Odanın ortasına, ötekilerin çevresinde oturdukları masanın hemen yanına getirdi. Şampanya şişesinin ağzındaki teli açmaya çalışırken jöleli siyah saçlı adam ''Bırak'' dedi, ''bunu biz de yapabiliriz.'' Garson başını salladı. Büyük bir yükten kurtulmuşçasına gülümsedi. ''Nasıl isterseniz senyör. Başka bir emriniz var mı senyör?'' ''Hayır, yok.'' Garson keten örtüyü düzeltti. Kadehlerden ikisinin yerini değiştirdi. Hafifçe öksürdü. Kruger mesajı aldı. Cebinden cüzdanını çıkardı. Garsona bir banknot uzattı. ''Muchas gracias.'' Dipnot, İspanyolca çok teşekkürler. Kruger gözlerini garsona dikti. Genç adamın yanağındaki yara izini gördü. ''Adın ne?'' ''Ricardes, senyor. Mario Ricardes.'' ''Bundan sonra rahatsız edilmek istemiyoruz, Mario.'' ''Baş üstüne, senyor.'' ''Tabii, senyor. Eğer arzu ettiğiniz bir şey olsa lütfen oda servisini arayın.'' Kruger başını sabırsızlıkla salladı. Hernandez kapıya yöneldi. Gümüş saçlı adama arkasını dönüp kapının yanında bir eli arkasında bekleyen sarışın deve doğru yürümeye başladı. Soluk almakta güçlük çekiyor, dağ gibi adamın açık tuttuğu kapıya yaklaşırken bütün vücudunun korkudan kasıldığını hissediyordu. Korkusundan kurtulmaya çalışarak tekrar arkasına döndü, suite'in içine doğru bir adım attı. Tebessüm ettiğini fazla belli etmemeye çalışarak eğildi. ''Buenas tardes, señores.'' Dipnot, İspanyolca iyi akşamlar baylar. Bir eliyle kapının tokmağını tuttu, masada oturanlara göz attı. Buruşuk lacivert elbiseli yorgun adam, gümüş saçlı adam. Sonra kapıyı ardından çekerek kapattı. 3-4 adım attı, uzun uzun soluğunu boşalttı. Sırtındaki, boynundaki, alnındaki teri hissedebiliyordu. Tanrım! Hızla odasına yöneldi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 81.